Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza devam ediyoruz. Büyük günahlara başlamıştık. Büyük günahlardan bahsediyorduk. Bunlardan birisi de anne babaya isyan etmek. Büyük günahlardan birisi de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Allah Teala size ana babaya itaatsizlik etmeyi, verilmesi gerekeni vermeyip almaya hakkı olmayan şeyi istemeyi ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi haram kılmıştır. Anne babaya itaatsizlik etmek, verilmesi gerekeni vermemek, hakkı olmayan şeyi istemek, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek haram kılınmıştır. Dedikodu yapmak, çok soru sormak ve malı israf etmek de çirkin görülmüştür buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her ne kadar burada annelere ifadesi, hadis-i şerifte annelere itaatsizlik gibi bir ifade geçiyor Arapça metninde. Annelere ifadesi geçse de burada annelerle birlikte babaların da kastedildiği aşikardır. Bilhassa annenin vurgulanması ise onların merhametli, yumuşak ve zayıf olmaları sebebiyledir. Babalara göre daha fazla mağdur edildikleri için özellikle anneler vurgulanmıştır. Ama bu ifadeler genelde talip kaidesiyle ikisini birden ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü Allah Teala'nın ana ve babasına itaatsizlik eden kimselerin yüzlerine bakmayacağını haber vermektedir. Başka bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın ana ve babasına itaatsizlik eden kimselerin yüzlerine bakmayacağını haber veriyor bizlere. Bu çok önemli bir husus. Bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın bir insanın yüzüne bakmaması, onunla konuşmaması en büyük cezadır. En büyük hakarettir, en büyük azaptır. Bu azaba düşmemek için dünyada sabretmek, anne babaya itaatkar olmak gerekiyor. Cenab-ı Hak ayeti kerimede şöyle buyurur. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve ellerinizin altında bulunanlara, yani köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine iyi davranın. Nisa suresi 36. ayet-i kerime. Burada Cenab-ı Hak bütün insanlara karşı iyi davranmayı bizlere emrediyor. Ama belki sıralama mühim burada. Önce Allah'a itaat, Allah'a güzel bir imanla iman etmek, ona şirk koşmamak, sonra anne babaya itaat, sonra akrabaya iyilik, itaat, yetimlere iyilik, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara. Yani işçi, köle, cariye, hizmetçi, memur, bütün bunlara iyi davranmayı Cenab-ı Hak emrediyor. Nisa suresi 36. ayet-i kerimede ebrar kelimesini tefsir ediyor Hasan Basri Hazretleri. Diyor, ebrar bütün alemle iyi geçinmek, bütün aleme karşı güzel ahlak ile muamele etmektir. Bunun sırrı da diyor şudur, o hak dostları böyle ebrar olanlar, onlar bir karıncayı bile incitmezler. La yu'zûne zerra ve la yardavne şerra. Bir karıncayı bile incitmezler. En ufak bir şerre, kötülüğe bile razı olmazlar. Hep iyilik ister, hep hayır isterler. Herkesle iyi geçinirler. Herkese güzel muamele, güzel ahlakla muamele ederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hata ile bir yanlışlıkla günaha düştüğün zaman hemen arkasından bir iyilik yap ki bu iyilik o kötülüğü silsin. Ve halikun nase bi hulugin hasenin ve bütün insanlara karşı güzel ahlak ile muamele et buyuruyorlar. Bu kısa dünyayı lüzumsuz, zararlı şeylerle geçirmemek, hepsini, bütün vakitleri en güzel, en faydalı şeylere hasretmek gerekiyor. Biraz önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, Yüce Rabbimiz, şirki yasakladıktan hemen sonra anne babaya iyiliği emrediyor. Bu durum anne babaya iyiliğin ehemmiyetini ortaya koymakla birlikte onlara itaatsizliğin de ne kadar büyük bir günah olduğunu göstermeye kafidir. Yani Allah'a şirk koşmamak ifade ediliyor. Hemen arkasından anne babaya iyilik, itaat emrediliyor. Bu ikisi başka ayet-i kerimelerde de peş peşe geliyor. Cenab-ı Hak bizi yarattığı için Cenab-ı Hakk'a itaat ediyoruz ve bizi yaratmaya vesile kıldığı için de annemize, babamıza hemen peşinden ikinci sırada onlara itaat, onlara iyilik geliyor. Bu sebeple Allah'ı razı edebilmenin yolu anne babayı razı etmekten geçiyor. Anne babanın rızasına bağlıdır Allah'ın rızası. Allah'ın gazabı da anne babanın gazabına bağlıdır diye ifade ediliyor. Anne babayı kızdırmak da Allah'ın gazabına uğramak demek oluyor bu durumda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta okumuş olduğumuz hadis-i şerifte Yüce Rabbimiz kişinin bu elindeki malı Efendimiz, Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak'tan naklediyor. Bu kutsi hadis olarak. Cenab-ı Hak bunları emreder, haram kılar, bunları çirkin görür diye. Bu hadis-i şerife, hadis-i kutsiye göre Yüce Rabbimiz kişinin elindeki malı Allah rızası için yoksullara vermediği gibi bir de başkalarına el açmasını, yani vermesi gerekeni vermiyor, hakkı olmayanı istiyor buyuruyordu. Vermesi gerekeni vermemeyi, hakkı olmayan şeyi istemeyi Cenab-ı Hak haram kılmıştır diye. İnsan vermesi gereken zekat borcunu vermiyor, normal borçlarını ödemiyor. Verilmesi gereken yerlere, infak etmesi gereken Allah yolunda harcanması gereken yerlere harcamıyor. Aksine ihtiyacı olmadığı halde el açması, borcunu vermemesi, başkalarından borç istemesi, cimrilik yapması ve ihtiyacı olmadığı halde dilenmesi, hasılı vazifelerini yapmayıp hakkı olmayan şeyleri istemesi gibi bu çirkin davranışları Cenab-ı Hak yasaklıyor. Bunlardan sonra da kız çocuklarını diri diri toprağa gömmenin haram kılındığı haber veriliyor. Cenab-ı Hak bunu haram kılmış. Tefsir alimleri Kur'an'daki en korkunç ayetin, en korkutucu, dehşet verici ayet-i kerimenin, en tehditkar ayet-i kerimenin şu ayet-i kerime olduğunu söylüyorlar. Diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda ve izel mev'udetü su'ilet. Tekvir suresi 8 ve 9. ayet-i kerimeler bu ayet olduğunu söylüyorlar. Bu cinayet cahiliye devrinin en kötü adetlerinden biriydi. O zamanlar anne babalar çok ağır bir cürüm işlemiş olmakla birlikte çocuk yaşta öldükleri için yavrucakların ebedi hayatı kurtuluyordu. Günümüzde ise aynı cinayet nesillerin manen bataklığa gömülmesi şeklinde işleniyor. Müslüman olduğunu iddia eden anne baba çocuğunu gayri İslami bir şekilde, tarzda yetiştiriyor veya İslami hususlarda alması gereken bilgileri, farz-ı ayn olan bilgileri kendisi de bilmediği için öğretmiyor, ihmal ediyor. Böyle olunca çocuk ebedi hayatını mahrum, perişan edecek şekilde yetişiyor. Yani anne babalar günümüzde bu cinayeti nesillerin manen bataklığa gömülmesi şeklinde işliyorlar. Anne babalara masum ve günahsız olarak tevdi edilen bu ilahi emanetler, en değerli emanet, insana tevdi edilen en değerli emanet masum yavrulardır. Bu masum emanetler amansız felaketlere sürüklenip iki dünyaları da harap ediliyor. Dolayısıyla evlatlarımıza güzel bir dini terbiye vermek suretiyle ruhlarını diriltip iki cihanda da saadete nail olmalarını sağlamak hepimizin Allah'a karşı kulluk borcumuz. Bu borcumuzu yerine getirmediğimizde mesul olacağımızı bilmemiz gerekiyor kıymetli dinleyenler. Bu hadis-i şerifin ikinci kısmında ise Rabbimizin dedikodu, çok soru sormak ve malı İslam'ın uygun görmediği şekilde harcayarak zayi etmek gibi davranışlardan hoşlanmadığını bildirmektedir. Cenab-ı Hak bunlardan hoşlanmıyor, bunları kerih görüyor. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip "Ya Resulallah, anne babanın çocukları üzerindeki hakkı nedir?" diye sormuştu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Onlar senin ya cennetin ya da cehennemindir buyurdular. Gayet veciz bir ifadeyle, yani anne babayı ya onlara razı edeceksin, iyilik edeceksin, cennet kazanacaksın veya ihmal edeceksin, Allah korusun cehenneme yuvarlanacaksın. Bu ikisinden birisini tercih etmek durumundasın. Üçüncü bir şık yok. O zaman anne babaya iyilik etmek, onları razı etmek, onlara hizmet etmek en güzel yol oluyor. Yani anne baba insana takdim edilmiş iki büyük fırsat. Burada onu görüyoruz. Bu iki güzel fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bir Müslüman onları memnun ederek cennete girmeyi kendi hesabına kolaylaştırabilir. Böyle yapmaz da anne babasını üzerse bu sefer de cennetin yollarını kendisine zorlaştırmış olur. Kendi kendine kim ne yaparsa kendi kendine yapar meselince, zira Cenab-ı Hak cenneti onların ayakları altına sermiştir. Cennet annelerin ayakları altındadır buyuruluyor. Demek ki annenin ayağına paspas olmak, ayağının altına paspas olmak gerekiyor ki cennet kazanılabilsin. Çünkü annenin babanın ne çektiğini ancak anne baba olanlar bilir. Ve insan da bir müddet sonra, bu dünya devri daim, İnsanlar birbirlerinden alıp emaneti birbirlerine devrediyorlar. Bir çocuk bugün anne babasına hizmet edecek, onları razı edecek. Bir müddet sonra kendisi aynı duruma düşecek. Kendisi evlatlarından hizmet bekleyecek, hürmet bekleyecek, ilgi alaka bekleyecek, zayıflayacak. O zayıflığında yardım bekleyecek. Bu şekilde bir nöbetleşe hayat devam ediyor. Yine Hazreti Ayşe validemiz, annesine güzel hizmet ederek cennete nail olan bir sahabinin güzel halini şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Uyumuştum, kendimi cennette gördüm. Bir kimsenin sesini işittim. Kur'an okuyordu. Cennette Kur'an okuyordu. Bu kimdir diye sordum. Bu Harise bin Numan'dır dediler. Bu hadiseyi anlatan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etti. İyilik işte böyle olur. İyilik işte böyle olur. Yani hayat böyle yaşanır. Cennet işte böyle kazanılır. Güzel ameller işte böyle güzel ameller işlenir diye Harise bin Numan'ı tebrik ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi bize nakleden ravi buyuruyor ki Harise'nin bu mertebeye annesine yaptığı güzel muamele sebebiyle yükseldiğini ifade ederek şöyle buyuruyor. O Harise annesine karşı en iyi davranan bir sahabi idi. Yani Efendimizin bu rüyayı görmesine sebep, Efendimizin böyle buyurmasına sebep Harise'nin anne babasına iyi davranan bir insan olmasıdır. Bu vasfı sebebiyle, anne babaya iyilik vasfı sebebiyle bu makama yükselmiştir ve bu takdiri kazanmıştır. Efendimiz iyilik işte böyle olur diyor. Yani insan işte hayatı böyle yaşamalı, hayatı cenneti böyle kazanmalı, bu şekilde iyi bir insan olmalı diye Efendimiz takdirlerini ifade ediyor. Anne babasına iyilik edenlere Fahri Kainat Efendimiz şöyle dua buyuruyorlar. Ana babasına iyilik edene ne mutlu. Allah Teala onun ömrünü ziyadeleştirsin. Efendimizin bir duasına nail olmak bir insan için en büyük saadettir. İşte bu duaya nail olabilir insan. Ana babasına iyilik edene ne mutlu. Allah Teala onun ömrünü uzatsın, ziyadeleştirsin, artırsın. Yani ömrün uzaması gerçekten hakiki manada Cenab-ı Hak onun ömrünü de uzatır. Kader-i muallakta ise veya ömrüne bereket verir, huzur saadet verir. Ömrü bu şekilde bereketlenerek ahireti daha güzel kazanır, daha yüksek mertebeler elde eder. Bu duanın her türlü bereketini görür. Anne babaya her zaman için iyilik etmekle birlikte bilhassa yaşlılık hallerinde onların hizmetine koşmak daha büyük bir önem arz ediyor kıymetli dinleyenler. Yani gençken, hali vakti yerindeyken, güçlü kuvvetliyken de hürmet edilir, hizmet edilir ama yaşlandığında, zayıf düştüğünde, muhtaç olduğunda bu daha bir anlam kazanıyor. O zaman gönüller daha inceliyor, daha rikkat kazanıyor. O zaman daha hassas davranmak gerekiyor. Çünkü daha çok kırılgan oluyorlar. Bu sebeple Cenab-ı Hak bizlere şöyle buyuruyor. Rabbin yalnız kendisine ibadet etmenizi ve ana babaya iyilikte bulunmayı emretmiştir. Önce Allah'a kulluk, yine iman, Allah'a iman ve itaat, sonra ikinci sırada anne babaya ihsan, iyilik geliyor. Eğer ikisinden biri veya her ikisi senin yanındayken ihtiyarlayacak olursa, anne baban ikisi beraber veya birisi yaşlanırsa, sen de onlara yetişirsen, onlara karşı öf bile deme. Yani ufacık bir memnuniyetsizlik, yüz ekşitme bile yapma. Öf bile deme, onları azarlama. Kesinlikle azarlama. İkisine de hep tatlı söz söyle. Anneye babaya devamlı tatlı söz söyle. Belki yaşlandıklarında çocuksulaşır. Belki eski hallerini kaybederler. İnsanın belki canını sıkacak halleri olabilir, davranışları olabilir. Bunun için zaten Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça bize ikaz olarak göndermiş. Böyle durumlarda zaten kesinlikle azarlama, öf deme. Buna dikkat et. Onlara rahmet ve alçak gönüllülük kanatlarını ger. Merhametle, tevazu ile onlara yaklaş devamlı ve dua ile yaklaş. Şöyle dua et. Rabbim, küçükken beni merhametle yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet eyle diye dua et. Burada da Cenab-ı Hak bir hatırlatmada bulunuyor. Sen nasıl küçükken, acizken, muhtaçken onlar her türlü ihtiyacını karşıladı. Sana saçlarını süpürge yaptılar, her şeylerini bezlettiler. Gecelerini, gündüzlerini senin uğruna harcadılar. Bunu hatırlatıyor. Şimdi borcunu öde. Sen de onlara karşı bu iyilik yap, bu şekilde dua et. Allah'ın rahmetini, merhametini dile onlar için ve onların hizmetine koş. Küçükken nasıl onlar beni merhametle yetiştirirlerse, Allah'ım sen de şimdi onlara merhamet et. Benim ellerimle merhamet et. Benim vasıtamla onların işlerini kolaylaştır diye onların hayrına, iyiliğine koş buyuruyor Cenab-ı Hak. Çünkü insanın yaşlılık gibi en zayıf anında iyiliğe, yardıma ve hizmete daha çok ihtiyacı olur. Bunu bütün dinleyenlerimiz bilirler. Malumdur. Az çevrelerine baktıklarında bunu görmeleri kolaydır. Bu ihtiyacı da evladından daha iyi yapabilecek bir kimse yoktur. Hizmetçi, bakıcı, şunlar, bunlar, başkası, komşular, huzur evleri, bunların hiçbirisi bakamaz. Çünkü insan yemeden, içmeden, maldan, mülkten ziyade bir sevgiye, bir ilgiye, yakınlığa ihtiyaç duyuyor. En büyük yakınlık bir ilgi, alaka, sıcak bir nefes. Yani dedem öyle derdi, ninem vefat ettiğinde, Allah rahmet eylesin. Eve girdiğimde şöyle sıcak bir nefes arıyorum derdi. Yani insan buz gibi bir odaya girmesi var, bir de sıcak bir odaya. Yani evinde kalorifer yansa bile manevi olarak bir yalnızlık, bir buz gibi oda, soğuk bir oda, soğuk bir hava ile karşılaşmak var. Bir de sıcak bir nefes. Şöyle insan sıcak bir nefes arıyor derdi. İşte insanın en büyük ihtiyacı bu olduğu için insana yaşlılığında en güzel hizmeti de evladı yapar, yakınları yapar. Bu sebeple annemizi, babamızı, ninemizi, dedemizi, yaşlılarımızı huzur evlerinden ziyade kendi huzur alemimize almamız gerekiyor. Kendi huzur yuvamıza almamız gerekiyor. Bu bizim bir vazifemiz, borcumuz. Bunu da en iyi evladı ve yakın akrabalar yapar. Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ihsan ettiği bu fırsatı değerlendiren evlatlar cenneti kolayca kazanabilirler. Bunu da bir fırsat bilmek lazım. Bir yük olarak görmemek lazım. Bunu bir nimet ve fırsat olarak görmek lazım. Zaten bu 3 günlük dünyaya imtihan için çalışıp kazanmak için, ahireti kazanmak için geldik. Kazanç mevsimindeyiz. O zaman bu hasat mevsiminde her türlü nimeti, hizmeti bir ganimet bilmek gerekiyor. Onları değerlendirmek gerekiyor. Bazı meşakkatlere sabretmek gerekiyor. Bunları bir yük olarak görmemek gerekiyor. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anne babasına yaşlılık günlerinde yetişip de onlara hizmet ve iyilikte bulunmayı ihmal ederek cenneti kazanma fırsatını kaybeden kimseleri ağır bir dille ikaz ettiğini görmüştük. Hadis-i şerifte burnu yere sürtülsün, burnu yere sürtülsün şeklinde Efendimiz 3 defa söylüyor. Anne babası yaşlılık yıllarına yetişir de cenneti kazanaması bir insan burnu yere sürtülsün diye ağır bir şekilde ikazı vardı. Anne babaya itaatin bir tek istisnası vardır. evlat anne babasına sadece Allah'a şirk koşmayı emrettikleri takdirde itaat etmez. Allah'a karşı bir isyanı, bir günahı emrettiklerinde itaat etmez. Ancak yine de onlarla dünyada iyi geçinmeye ve kendilerine iyilikte bulunmaya devam eder. Yani itaat etmez de onlara düşman olur, onlara eziyet eder manası yok. Sadece itaat etmez ama iyilik, iyi davranmaya devam eder. Dünyada hayatta olduğu müddetçe dünyevi işlerde onlarla yine güzel geçinmeye devam eder. Cenab-ı Hak böyle emrediyor. Ve sahibhuma fid dünya ma'rufe. Dünyada da onlarla iyi geçin, onlara iyi muamele et, güzel arkadaşlık yap buyuruyor Cenab-ı Hak. Kıymetli dinleyenler, inşallah kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programına devam ediyoruz. Büyük günahlardan adam öldürmek ve intihar etmek. Bunlar da yasaklanan büyük günahlardan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyük günahlardan sorulduğunda şöyle buyuruyorlar. Allah'a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, adam öldürmek ve yalan yere şahitlik yapmak. Efendimiz muhtelif hadis-i şeriflerde muhtelif büyük günahları zikrediyor. Burada da şirk ve ana babaya itaatsizlikten sonra adam öldürmek, yalan yere şahitlik yapmayı zikrediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Haram kan dökmediği müddetçe mümin dini hususunda bir genişlik içinde olmaya, Allah'ın rahmetini ummaya devam eder. Kan dökmediği müddetçe cenneti ummaya, Allah'ın rahmetini ummaya devam eder. Ama bir kan dökmüşse, haksız yere bir Müslümanı öldürmüşse, bunun korku içerisinde olması lazım. Bunun cennete girmesine büyük bir manidir bu kan. Bir sahabenin buyurduğu gibi, bir kimse diyor bir Müslümanın kanı ile kendi ile cennet arasına bir Müslüman kanı koymayabiliyorsa bunu mutlaka yapsın. Çünkü diyor bir Müslümanın kanını döktüyse kıyamet günü cennetin hangi kapısına varsa o kan diyor cennetle arasına girer. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir müminin öldürülmesi Allah katında dünyanın zeval bulup yok olmasından daha büyük bir hadisedir. Yani bir müminin öldürülmesi bütün dünyanın yok olmasından, perişan olmasından, alt üst olmasından daha ağır bir hadisedir Cenab-ı Hak katında. Cenab-ı Hak mümine bu kadar değer veriyor, bu kadar önem veriyor. Hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bugün hangi gündür buyuruyor? Kurban günü değil midir? Kurban günüdür. Bu ay hangi aydır? Zilhicce ayıdır. Bu mekan, bu bölge hangi bölgedir? Hangi şehirdir bu şehir? Mekke şehridir. Bunların üçü de haram. Kurban günü hacılar ihrama girer, ihramlıdır. Ve kurban günü mübarek bir gündür. Hürmet edilmesi gereken bir gündür. Zilhicce ayı Allah'ın haram kıldığı, günah işlemenin daha ağır olduğu ve Arapların, cahiliye dönemindeki Arapların bile buna hürmet ettiği, savaşı, haksızlığı, saldırıları kestikleri bir aydır. Mekke haram bir bölgedir. Orada av avlanmaz, ot koparılmaz, bitkiler koparılmaz. İnsan kendi saçını bile koparamaz. Böyle muhterem bir bölgedir. Bu üçü üst üste çakışıyor. Üçü nasıl değerliyse, hürmet edilmesi gerekiyorsa, muhteremse Allah katında, İşte diyor sizin müminlerin de birbirlerine karşı kanları, ırzları, namusları, malları bu şekilde haramdır. Yani bir müminin kanına dokunamazsın, canına dokunamazsın, ırzına tasallut edemezsin, ırzına musallat olamazsın. Bu ırzdan kasıt da şan, şerefi, daha çok haysiyeti, gıybetini yapmak mesela. Bir insanın gıybetini yapmak onun ırzına musallat olmak manasına geliyor hadis-i şeriflerde. Bir insanın malına dokunamazsın Müslümanın. Bütün bunlar haramdır buyuruyor. Bu derece üst üste tekitli, kuvvetli bir değer, hürmet veriyor müminin malına, canına ve şanı şerefine. Demek ki bundan daha büyük bir kıymet, değer bir insana verilemez. Cenab-ı Hak böyle bir değer, böyle bir kıymet veriyor mümine. İşte bu hadis-i şerifte de onu görüyoruz. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Bir müminin öldürülmesi Allah katında dünyanın zeval bulup yok olmasından daha büyük bir hadisedir. Demek ki Allah'ın en büyük emaneti, can emaneti insanlara verdiği. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Kıyamet günü insanlar arasında ilk görülecek dava kan dökmekle ilgili olanlardır. İlk dava. Yani muamelatla ilgili ilk dava kan dökmekle ilgili. İbadetlerle ilgili ilk dava namaz. Namazı kılıp kılmadığı, güzel kılıp kılmadığı sorulacak. Muamelat insanlarla ilgili hususlarda da ilk dava kan davaları. Önce kan davaları halledilecek. Bu demek ki bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ebu'l-Hakem el-Beceli radıyallahu anh der ki, Ebu Said el-Hudri ile Ebu Hureyre hazretlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu sözlerini zikrederken işittim. İki sahabeden de aynı sözü işitiyor. Eğer sema ve yeryüzü ehli bir müminin kanını haksız yere dökme günahını iştirak etselerdi, Allah onların hepsini birden cehenneme atardı. Bütün insanlar bir insanı öldürse bile o günah paylaştırılmıyor. Sanki her birisi tek tek aynı günahı işlemiş gibi Cenab-ı Hak insana bu kadar değer veriyor. Eğer sema ve yeryüzü ehli, gökteki bütün varlıklar, cinler, melekler, bütün varlıklar ve yeryüzündeki bütün insanlar, cinler, bütün varlıklar bir müminin kanını haksız yere dökme günahına iştirak etselerdi, Allah Teala onların hepsini birden cehenneme atardı, cezalandırırdı. Bu da demek ki müminin kıymetini, değerini gösteriyor. Kıymetli dinleyenler, insana başkası zarar veremez, başkası öldüremez. Peki kendisi kendine zarar verebilir mi? Bu can benim değil mi kardeşim? Nasıl istersem öyle davranırım diyebilir mi? Onu da diyemez. O emanet Allah'ın emanetidir. Ona iyi bakmakla biz vazifeliyiz. Bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şeriflerle ifade buyuruyorlar. Kim kendisini dağdan atarak intihar ederse, o cehennemde devamlı ve ebedi olarak sonsuza kadar kendini dağdan atar. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 tane ebedilik kelimesi kullanıyor. Men teradde min cebelin fe gatele nefsehu fehu fi nari cehenneme yeteradde fihi haliden muhalleden fiha ebeden. Haliden ebediyen demek zaten. Muhalleden o da ebediyen demek. Fiha ebeden o da ebediyen demek. Sonsuzluk. 3 defa tekrar ediyor. Bu ne kadar ağır bir ceza ile, belki iman ile öldüse eğer en sonunda kurtulacak bile olsa, bazı alimlerin görüşüne göre ne kadar uzun bir süre böyle bir azap içerisinde olacağını ifade etmek için tehditle, kuvvetle ifade edilen bir tehdit. Kim kendisini dağdan atarak intihar ederse, o cehennemde devamlı ve ebedi olarak sonsuza kadar kendini dağdan atar. Devamlı böyle bir işkence. Yani bir defa acı çekerim, biter, kurtulur, geçerim. Böyle bir şey yok. Böyle bir yanlış düşünceye kapılmamak lazım. İnsan ne kadar sıkıntılı da olsa Allah'a sığınmalı. Onların bir hal çaresi mutlaka vardır. İslam her şeyin bir çare, bir çözüm getirdiği gibi bunun da bir çözümü vardır. Yani çözüm intihar değildir hiçbir zaman. Eğer insan kendimi öldürürüm de kurtulurum diye inanıyorsa çok yanlış bir düşünce. Çok daha büyük bir azapla karşılaşacağını bilmesi gerekiyor. Yani o bir defa çekerim acıyı, o çektiği acıyı sonsuza kadar çok uzun müddetler çekeceğini düşünmelidir ki buna kimsenin, bunu bilen bir kimsenin buna cesaret etmesi mümkün değil. Yine Efendimiz devam ediyor. Kim zehir içerek intihar ederse zehirini eline alır ve cehennem ateşinin içinde ebedi olarak onu içer. Devamlı olarak o zehiri içer. Yine aynı şekilde haliden muhalleden fihe ebede diye Efendimiz 3 defa tekitle bunu ifade ediyor. Kim de kendisini bir demir ile öldürürse, bir bıçakla, silahla, muhtelif şeylerle demirini eline alır ve cehennem ateşinin içinde ebedi olarak sonsuza kadar devamlı o demiri karnına saplar durur. Yani ne ile ne şekilde hangi yolla intihar ettiyse insan, Cenab-ı Hak madem sen bunu istedin al bu ceza ile o ebediyen ceza gör diyerek o insana o kendi tercih etmiş olduğu cezayı, azabı cehennemde veriyor. Allah korusun, böyle bir şeye düşmekten Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Bunun ne kadar tehlikeli bir düşünce olduğunu bilmek, öğretmek gerekiyor ki insanlar hemen kolayca intihara teşebbüs etmesinler. Maalesef günümüzde çok yaygın, hemen bir sıkıntısı olan kendisini köprünün başına götürüyor, orada buluyor kendini atlayacağım diye veya bir şekilde kendini öldürmeye kalkıyor. İntihar kolay bir şey değil. İntihar cezası çok büyük olan bir davranış. Allah'a bir isyan. Bir manada Allah'a büyük bir isyan mahiyeti taşıyor. Ondan Allah'a sığınıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adam öldürmeyi büyük günahlar arasında zikretmektedir. Hatta adam öldürmek muhtelif rivayetlerde şirkten hemen sonra zikredilir. Şirk koşmak, adam öldürmek. Bu derece ağır bir günah. İbn Ömer radıyallahu anhuma haksız yere adam öldürmeyi çıkışı olmayan en tehlikeli ve helak edici bir uçurum olarak görmüştür. Öyle bir uçurum ki çıkışı yok, kurtuluşu yok. En tehlikeli bir günahlardan birisi oluyor. İmam Şafii'ye göre de şirkten sonra en büyük günah adam öldürmektir. Hadis-i şerifte ifade edildiğine göre bir kul adam öldürmediği müddetçe Allah'ın af ve merhametini ummaya devam edebilir. Yani bütün günahlar affedilir, ancak adam öldürmenin günahı söz konusu olduğunda orada biraz durmak gerekiyor. Muhterem dinleyenler, o konuda dikkatli olmak lazım. Diğer taraftan Allah'ın şirk hariç bütün günahları affedeceğini bildiren alimlerimiz, bu hadisin adam öldürmekten şiddetle sakındırmak gayesine matuf olduğunu ifade ederler. Cana kıymak burada günahın büyüklüğü sebebiyle affedilmesi çok zor bir suç olarak tanıtılmaktadır. Yani şu da kolay bir hadise değil. Tamam, cezanı çektikten sonra, insan cezasını çektikten sonra cehennemden kurtulur, cennete girer. Bu basit gibi geliyor belki bize ama biraz düşünmek lazım. Yani o cezayı çekerken ne kadar sürecek bu ceza? Kaç bin sene sürecek? Orada ne yapacağım? Nasıl dayanacağım? Yani bir saniyelik bir ateşe dayanamazken ben. Yani onu da basit görmemek, onu da iyi hesap etmek gerekiyor. Kıymetli dinleyenler, İslam'ın nazarında, İslam'a göre bir kişiyi ihya etmek, bir kişiye hayat vermek, bütün insanlara hayat vermek gibi büyük ve ehemmiyetli bir hayır olarak telakki ediliyor ayet-i kerimede. Bunun aksine bir kişiyi öldürmek de yine bütün insanları öldürmek kadar büyük bir günahtır. Bu maddi olarak, manevi olarak. Madden öldürülür insan, bir de manen öldürülür. Madden ihya edilir, bir de manen ihya edilir. Bunların ikisi de geçerli. Diğer taraftan bir müminin öldürülmesi Allah katında bütün dünyanın yok olmasından daha büyük bir mana ifade ediyor. Yani bütün dünyanın yok olması Allah'a göre bir müminin dini bir ceza olmaksızın öldürülmesinden daha hafiftir. İslam'ın hakkı olan cezalar var. Bir insanın öldürülmesini gerektiren cezalar, işte adam öldürmek, kısasen öldürülür. İşte evli bir insanın zina etmesi gibi dinden dönen mürtet. Bunların haricinde, İslam'ın had olarak verdiği cezalar haricinde haksız yere adam öldürmek. Hazreti Adem'in oğlu Kabil hasedi sebebiyle nefsine uyarak kardeşi Habil'i öldürmüştü. Kardeşinin ikazlarına rağmen bunu yapması onun Allah'ı unuttuğunu ve gafleti sebebiyle ondan korkmadığını gösteriyordu. Neticede bir cinayet işleyerek hem öldürdüğü kişinin hem de kendisinin günahlarını yüklenmiş, zalimler sınıfına katılarak cehennem ehlinden olmuştu. Nefsine tabi olarak işlediği bu büyük günah onu tam bir hüsrana sürüklemişti. Nihayet acziyetini ve hatasını anlayarak büyük bir pişmanlık ateşiyle yanmaya başladı. Zira üstlendiği vebal çok ağırdı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonraki bütün öldürme hadiselerinde Kabil'e de bir misli günah yazılacağını haber vermiştir. Çünkü bu kötü çığırı o açmıştır. Bir yol açıyor, o yoldan girenlerin hepsinin günahından pay alıyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu kıssayı naklettikten sonra şöyle buyuruyor. Kim herhangi bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi, kim de bir kimsenin yaşamasına sebep olursa bütün insanları ihya etmiş gibi olur. Demek ki adam öldürmek, insanın hem maddi hem de manevi alemini perişan ederek onu iki dünya bedbahtı yapmaktadır. İnsanı Allah'ın rahmetinden uzaklaştırıp gazabına maruz bırakmaktadır. Kıymetli dinleyenler, adam öldürmenin ahiretteki cezası daha büyük. Yani dünyada da bir cezası var ama ahiretteki cezası daha büyük. İnsanlar arasında görülecek ilk davanın haksız yere akıtılan kanlar olduğunu daha önce okumuştuk hadis-i şerifte. Yani yeryüzünde ilk işlenen günah ahirette ilk olarak hesaba çekilecek. Yeryüzünün ilk günahı da yine bir adam öldürmek oluyor. Kul ile Rabbi arasındaki meselelerde ilk hesaba çekilecek amel namaz, ibadetlerde. Kul hakkı hususundaki ilk hesap ise haksız yere kan akıtmak. Bu da adam öldürmenin ne kadar büyük bir günah olduğunu anlatmaya kâfi oluyor. Dolayısıyla böyle bir günahın dünyadaki cezası kısasen öldürülmektir. Bir kişinin öldürmesine çok sayıda insan iştirak etmiş olsa hepsi de aynı ceza verir. Hepsine de aynı ceza verir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu daha çarpıcı bir üslub ile ifade ediyor. Şayet bir müminin öldürülmesine bütün insanlar iştirak etseler Cenab-ı Hakk'ın bir cana karşılık hepsini de cezalandırıp cehenneme atabileceğini ifade ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu anlayış insan hayatına verilebilecek ehemmiyetin zirvesini teşkil ediyor. Öyleyse bir müminin haksız yere öldürmesi hiçbir surette iştirak etmemeli. Yani insan ufacık bir sözle de bir insanın öldürülmesine iştirak edebilir. Bir işaretle de iştirak edebilir. Bugün artık elektronik vasıtalarla da belki işaretle bir haberle bir haber yapar, yalan bir haber o insanın öldürülmesine yardım edebilir. Bunların hepsi bir cinayete iştirak manası taşıyor. Öyleyse bir müminin haksız yere öldürülmesine hiçbir surette iştirak etmemeli, yardım etmemelidir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Bir müminin katline yarım bir söz ile yardımcı olan kimse, iki gözünün arasında bu kişi Allah'ın rahmetinden ümit kesmiştir ibaresi yazılmış olarak Allah'a kavuşur. Allah'ın rahmetinden kafirler ümit keser buyuruyor ayet-i kerimede. Adam öldürmenin ahiretteki cezasını haber veren en korkutucu ayetlerden birisi de şudur. Her kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ebedi kalacağı cehennem. Müfessirler ayetin bir mümini kasten öldürmekten şiddetle men etmek için bu şekilde ağır bir tehditte bulunduğunu ifade ediyorlar. Tartışıyor alimler. Kimisi hakikaten ebedi kalır kafirler gibi diyor. O görüşü tercih ediyor. Kimisi de bu bir insanları şiddetle bundan sakındırmak için ağır bir ifadedir. Çok uzun müddet kalır manasındadır diye. Zira Cenab-ı Hak şirk hariç bütün günahları affedebileceği için bunu da affedebilir diyor bir kısım alimler. Adam öldüren bir mümin ebedi olarak cehennemde kalmasa bile büyük bir azapla karşılaşacağı muhakkak. Dolayısıyla bu ayet-i kerime bir mümini kasten öldüren Müslümanlar hakkında haksız yere cana kıyma fiilini şiddetli ve korkutucu bir üslub ile yasaklamaya, tağriz ve tahzire hamledilmiştir. O şekilde anlaşılmıştır. Ancak bir mümini sırf mümin olduğu için öldüren kimselerin ayette ifade edildiği gibi ebediyen cehennemde kalacağına şüphe yoktur. Mümin olduğu için imanına kasten öldürürse tabii ki bu onun ebedi kalmasına sebep oluyor. Allah'ın verdiği can bir emanettir ve onu almaya kimsenin hakkı yoktur kıymetli dinleyenler. Canı insana Allah vermiştir ve yine o alacaktır. Bu husustaki bir müdahale Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbeder. Bu sebeple başkasının canına kıymak bir tarafa, kişinin kendi canına kastetmesi bile şiddetle yasaklanmış ve intihar etmek büyük günahlardan sayılmıştır. İntiharla ilgili okuduğumuz hadis-i şerifte buna verilecek cezanın çok ağır ifadelerle ortaya konulduğunu görmüştük. Bu hadis-i şerifte intihar edenlerin kendilerini nasıl öldürdülerse cehennemde de aynı şekilde ceza görecekleri bildirilmiş ve bu cezanın ebediyen devam edeceği üst üste 3 tekit ile ifade edilmiştir. Her cezanın akabinde sonsuzluk ifade eden hult ve ebed kelimelerin 3 defa ard arda tekrarlanması oldukça dikkat çekici bir üslup. Bu üslup çok nadir rastlanan bir tehdit ifade etmektedir. Yani başka hususlarda böyle bir ağır üsluba çok fazla rastlanmıyor. Dünyada kendisini öldüren insan ahirette de kendi kendine işkence yapacak. Nasıl intihar ettiyse cezası da aynı şekilde olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyururlar. Kim ne ile intihar ederse kıyamet günü onunla azap olunur. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Hayber gazasında idik. Müslüman olduğunu iddia eden bir kimse için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o cehennem ehlindendir buyurdular. Çok güzel savaşıyor. Kahramanca Müslümanlar methediyorlar. Ya Resulullah şu adam ne kadar kahraman, kuzman diye bizler. Bugün diyorlar ondan daha faydalı kimse olmadı Müslümanlara diye. Efendimiz o cehennemdedir deyince bu sefer sahabilerin içerisinde çok büyük bir sıkıntı giriyor. Yani peygamberimiz bir Müslüman hakkında nasıl böyle bir şey söyleyebilir? Bir kısmı böyle imanında şüpheye düşmeye başlıyor falan. Savaş başlayınca o kimse kahramanca savaştı ve yaralandı. Bir sahabe de bunu takip ediyor. Efendimizin sözünde bir hikmet var diye. Ashab-ı kiramdan bazıları ey Allah'ın Resulü az evvel cehennem ehlinden olduğunu bildirdiğiniz kimse korkusuzca savaştı ve öldürüldü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim yine cehenneme gitmiştir buyurdular. Çünkü onun bilgisi sağlam, hiçbir şeye ihtiyacı yok ve tereddüdü de yok. Bu cevap üzerine Müslümanlardan bazıları neredeyse şüpheye düşecekti. Tam o esnada Efendimiz'e o kimse henüz ölmemiş ancak ağır bir şekilde yaralanmış diye haber geldi. Gece olunca adam yarasının acısına dayanamadı. Kılıcının keskin tarafını alıp üzerine yüklendi. Kılıcın kabzasını yere dayıyor, keskin tarafını da göğsüne, sadrına dayıyor ve üzerine yüklenip intihar ediyor. Durum Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber verildiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber, şehadet ederim ki ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm buyurdu. Âmener Resulü bime unzile ileyhi min Rabbihi vel müminun. Resul önce kendisine Allah'tan indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Önce Peygamberimiz iman ediyor, kendisine gelen vahiy ile bunu bildiriyor Efendimiz. Sonra da bunun gerçek olduğunu yaşayınca, görünce imanı bir kat daha kuvvetleniyor ve Allah'a hamd ediyor, şükrediyor, tekbir getirerek ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm buyuruyor. Daha sonra da Hazreti Bilal'e insanlar içinde şöyle ilan etmesini emrediyor. Cennete sadece Müslüman olan kimseler girecektir. Şurası muhakkak ki Allah bu dini facir bir kimse ile de kuvvetlendirir. Yani insan ne yaparsa yapsın imanı yoksa cennete girmesi mümin değildir. İnsanın iman etmesi, Allah'a ve Resulüne teslim olması gerekir. Böyle yaparsa ancak cennete girebilir. Yoksa kendi kafasına göre istediği kadar harp meydanlarında savaşsın, ölsün, öldürülsün. Bu onun için bir mana ifade etmez. Allah ve Resulünün yoluna tabi olmadıkça bir mana ifade etmez diye. Kıymetli dinleyenler, adam öldürmek ve intihar etmek büyük bir günah olduğunu bu ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden anlamış oluyoruz. Cenab-ı Hak bütün müminleri bunlardan korusun, bu büyük günahlardan. İnşallah yeni bir programda birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşça kalınız.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.